Merhaba, bir Ankara sayfasında daha beraberiz. İnfo Yatırım'ın katkılarıyla yaptığımız programa başlıyoruz. Geçtiğimiz hafta 19 Mart'tan bu yana piyasa aslında hareketli. Faizler görüyoruz, rezervlere bakıyoruz, günlük şeylerle yapıyoruz ve geçen hafta ortaya çıktı ki bu faiz arttırımından sonraki durum belli olacak diye bekliyorduk. Piyasa pek dikiş tutmuyor açıkçası. Bir yandan rezervler erimeye devam ediyor. Bir yandan faizler çok yükseldi. Öte yandan reel sektörden gelen şikayetler artmaya başladı. Kredi kartı, tüketici kredileri artıyor ama batıklar da artmaya başladı. Yani 49'luk piyasa faizi bile yetmemiş görünüyor. En büyük nedenlerinden biri 19 Mart'ta başlayan krizin hala devam ediyor olması. Aslında bakacak olursak bu baskının, iktidarın yaptığı baskının artarak devam ettiğini görüyoruz. En son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde neredeyse hiçbir yetkili kalmayacak biçimde eşler de dahil alınması, yine gençlere ilişkin müdahalelerin sertleşmesi Ankara'da gösteriyor ki bu yolda devam ediyor. Ama bu yolda devam ettikçe de ekonomi bozulmaya devam ediyor. Bunu görüyoruz. Aslında eskiden piyasanın sopası diye bir tabir vardı. Biz çok kullanırdık. Piyasa ekonomisi, kontrollü piyasa ekonomisi uygulasanız da dalgalı kur sistemi varsa, bu dalgalı kur kontrollü olsa bile siyasi ya da ekonomik hata yapma iktidarların lüksü azalıyor. Bu tür şeylerde her zaman bir tepki görüyorlar. Bu tepki çok büyük oldu. Rahip Brunson'da bu kadar büyük bir tepki görmüştük. Yine bir dış politika sorunundan çıkmıştı ama bu yapısal bir sorun içeride ve bu yapısal sorunun ve iktidarın siyasi baskısıyla oluşan yargı ortamının değişmesi gerekiyor. Bu değişmediği sürece de belli ki piyasa doymuyor. Yani 49'luk faizde hem de bu kadar rezervden vererek bu kadar rezerv satıyorsunuz. Artık bir doyma noktasına gelmesi bekleniyor. Ama o doyma noktasına gelmiyor. Mesela geçtiğimiz Perşembe günü bilançosunda Çarşamba günü rakamlarını yansıtıyor. Bir günde 6,4 milyar dolarlık rezervden satış oldu. Bu faize rağmen bu kadar yüklü bir satış çok sıkıntı demek. Üstüne üstlük de reel sektörün döviz talebi artıyor. Özellikle reel sektörün. Vatandaşın işte Türk lirası faizler, mevduat faizleri arttığı için yeniden bir dönmesi söz konusu. Ama baktığınız zaman kurlardaki artış rezervdeki erimeye rağmen hala çok yüksek. Bu kadar faize rağmen çok yüksek. Kurlardaki artış çok yüksek. Bu enflasyon başta olmak üzere bütün dengeleri alt üst edecek noktalara ulaştı. Onlara değineceğim. Ama görünen o ki bu gidişle şahsen benim için sürpriz olmaz. Mayıs ayında Merkez Bankası'nın toplantısı yok ama erime devam ederse, bu kanama devam ederse piyasada Merkez Bankası Mayıs'ta olağanüstü bir toplantı yapıp faizi %50'nin üstüne yükseltebilir. Böyle bir şey yapılırsa benim için sürpriz olmayacak gelişmelere baktığımızda. O zaman da ne olacak? Belki 46'lık politika faizi 49'a çıkacak. Fonlama faizi de %52'lere çıkacak. Bu ne demek? 2 yılı neredeyse dolduracak olan programda en yüksek faiz 50 idi. Onun bile üstüne çıkmış olacağız. Yani başa döndük ve hem başa döndük çok daha büyük bir tahribatla yeniden başa dönmek çok daha ağır bir yük açıkçası. Hep bundan korkuyorduk program yarıda kalır mı diye. Şimdi artık programın yarıda kaldığını bırakın, artık programın kalmadığı bile konuşulmaya başladı. Herkes, piyasadaki herkes bu iş çözülebilecek mi demeye başladı. Yani bu kadar Merkez Bankası'nın faiz arttırmasına rağmen bu kadar rezerv erimesi oluyorsa, bu kadar piyasadan ve reel sektörden şikayetler yüksek sesle gelmeye başladıysa bu işin sonu nereye varacak? Bunu düşünmeye başladı. Çok açıkça gözüküyor ki mevcut iktidar, yani bir şansı var mı? Olabilir. Nasıl olabilir? Tüm piyasada da konuşulan nasıl radikal bir değişikliği göstermesi gerekiyor. Yani bir sinyal vermesi gerekiyor ki ben hatamı anladım, buradan dönüyorum demesi lazım. Bunun için en başta yani siyasetle birlikte bir yargı kadrosu var. Herhalde o kadronun değiştirildiğini görmesi lazım piyasanın. Bu da yetmeyebilir. Ekonomi yönetiminde 2 yıl önce 4-5 kişiyi değiştirdik. Diğer siyasi kadro aynen duruyor. Belki onun da değiştirilmesi gerekir. Yani piyasanın talep edeceği radikal önlem talepleri daha da büyüyecek bu gidişle. Çünkü kanama çok büyük. Özet olarak yeni bir hikaye gerekiyor. Belki yeni bir program gerekiyor. Başlatacak ama bunun için de mevcut iktidar böyle yeni bir hikaye yazmak için bir siyasi desteğe pek sahip gözükmüyor açıkçası. Yani bütün bunlar erken seçimin zorlanmasını beraberinde getirebilir. Devlet Bahçeli koalisyon ortağının çözüm süreciyle bağlantılı olarak yeni bir seçime karşı olduğunu biliyoruz. Ama gidişatın hızla ekonomik durumun bizi oraya doğru götürdüğünü de söylemek gerekiyor. Çünkü umut gözükmüyor. Otorite bir açmaza girdi. Kendi girdiği yolda devam kararı aldı. Bütün bu olanlara rağmen ve şey olmuyor. Bu arada şunu da söylemek lazım onunla birlikte. Dış politika ayağında da hiç olumlu gelişmeler gözükmüyor. ABD ile ilişkilerde hala görüşme takvimi Trump'la Erdoğan'ın belirlenemedi. Körfez şeyinde yok. Belki bir araya sıkıştırılacağı söyleniyor. Benim aldığım bilgiye göre olmadı da Haziran'a kalacak bir görüşmeden bahsediyoruz açıkçası. Bu işte Amerika ile siyasi ortaklık, yeni tedarik zincirleri kuracağız, buradan gideceğiz gibi lafların, Mehmet Şimşek'in IMF toplantıları sırasında yaptığı temaslarında çok hoş olmadığı gözüküyor. Çünkü Hazine Bakanı ile yapılan toplantı sonrası yapılan açıklama değiştirildi biliyorsunuz. Sert görüldü. İkinci sefer değiştirildi. Bütün bunlar orada da bir uzlaşmanın olmadığını gösteriyor. Artık ayrıca AB'den de Trump'ın tutumu nedeniyle yeni güvenlik mimarisi, bu kapsamda Türkiye ile işbirliği arttırılması falan gibi konular göz ardı edilmiş durumda. Ekonomi gazetesinde okudum. Tekstilcilerin yaptığı toplantıya 3 ya da 4 Avrupa ülkesi, önemli ülkeler, İmamoğlu krizi nedeniyle gelmeyeceklerini söylemişler. Tüm bunlar dışarıyı da, dış politikayı da zehirliyor 19 Mart krizi ve bu giderek artıyor gibi gözüküyor. Ama buna rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı tavrında devam ediyor. Yani pek umutlu günler gözükmüyor açıkçası. Faizin tutmadığı açık. 46'dan 49'a çıkarıldı. Fonlama faizi üzerinden bakmak lazım. Politika faizinden çok az işlem yapılıyor. Ortalaması 48 gibi gözüküyor ama artık fonlama faizine bakmak lazım. Merkez Bankası %46'ya çıkardığı için zaten iktisatçılar da bunu umuyordu. %46'dan fonlamaya başlar. Politika faizinden fonlar piyasayı diyorlardı ama yetmediği ortaya çıktı. Yani 19 Mart krizinin etkileri konusunda karamsar gözüken iktisatçılar bile iyimser kaldı, onu söyleyeyim. 49'un bile yetmediğini görüyoruz. O nedenle yeni bir hikaye lazım diyoruz. Normalleşme olur mu? Çok zor gözüküyor. Yani yeni bir normalleşmenin olması zor gözüküyor. Rezervin erimesi, baktığımız zaman kurlara baktığımız zaman ne görüyoruz? 19 Mart'tan 25 Nisan'a dolar kurundaki artış %4,5. Euro'daki artış 8,5. Yani %50 %50, spot bazında artış 6,6'ya geliyor yaklaşık bir ayda. Bu 6,6'lık artışla sizin enflasyonu tutabilmeniz mümkün değil. Üstüne üstlük bunun üzerine zirai don, efendim deprem nedeniyle bazı mallara fahiş zamların yapılması, tedirginliği deprem 6,2'lik deprem çok arttırdı. Bundan sonra bunun da dengelere, piyasadaki belirsizliklere ve umutsuzluğa etki yapması bekleniyor. Böyle bir durumda hala Mehmet Şimşek efendim enflasyon hedefleri çerçevesinde kalacağız diyor. Hedef dediğiniz %24'e çıkmış hedef, 21'den 24'e ve üst tavanda 29. Bu artık imkansız demesek de imkansıza yakın bir oran. Artık kimse 30'un altını konuşmuyor baktığınız zaman. Swap hariç net rezervlere baktığımız zaman merkez bankacılarının kamu döviz hesabını dışarıda tutarak yaptığı hesaba göre 19 Mart'ta 59 milyar dolardı, 11.4 milyar dolara indi. Buradaki kayıp eksi 48 milyar dolar. Ekonomi yönetiminin baz aldığı rakama göre, yani kamunun döviz hesabını da katarak yaptığı swap hariç net rezerv rakamına göre 68.2 milyar dolardan geçtiğimiz perşembe akşamı itibariyle, yani 24 Nisan itibariyle gelinen nokta 18.2 milyar dolar. Bu da 50 milyar dolarlık bir kaybı gösteriyor. Faizden sonra bir miktar artış olmuştu. Küçük de olsa artışlar kaydedilmişti ve bu sürede yeniden, dediğim gibi, çarşamba günü 6.4 milyar dolarlık tek günde satış oldu ve 50 milyar dolara çıktı kayıp. Bunu bir de şöyle okumak lazım. Bu süre içerisinde altının değerlenmesinden kaynaklanan rezervlerdeki erimenin daha az gözüktüğünü de söyleyelim. Yani bu 50 milyar dolar altın aynı kalsaydı çok daha yüksek, 52-53 milyar en azından dolar olacağı söyleniyor. Onu da söyleyelim. Döviz hesaplarında artış devam ediyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde 2,5 milyar dolarlık bir döviz hesabında artış var. Reel sektörün döviz hesapları DTH'larındaki artış 2,1 milyar dolar. Buradan da görüyoruz ki reel sektör daha önce döviz borçlanmıştı. Daha ucuz olduğu için döviz borçlanması yapmıştı. Ama şimdi kurun geleceğinden garantisi olmadığı için, şüphelendiği, tedirgin olduğu için yavaş yavaş hedge etmeye çalışıyor ve döviz hesaplarını arttırmaya başladı. Bir başka açıdan bakacak olursak, reel sektör dışarıdan çok fazla döviz borçlanıp içeride TL'ye döndüğü için rezervlerde zaten bu kadar yüksek bir artış olmuştu. Yani onlar da geri geliyor. Demek yabancılar geri gidiyor. Hisse senedinde küçük yatırımlar dışında tahvilden çıkış devam ediyor. Vatandaş dövize dönmüştü. Hala euro bazında dövize dönüşün, bankacılar söylüyor, euro bazında dövize dönüşün devam ettiğini. Ama büyük ölçüde gelinen faiz oranlarıyla birlikte yeniden TL mevduat hesaplarının vatandaşlar nezdinde artmaya başladığını söylüyorlar. Yani bir frenleme oldu, özellikle vatandaşın talebinde bu kadar faizle, ama yetmedi. TLRF 42,5'tan 49'a çıktı. Belki önümüzdeki dönem bu da yetmeyecek, onu da söyleyelim. Buradaki şeylerden biri kurlardaki artış, en büyük sıkıntılardan biri. Kurda istikrar sağlamadığı sürece ekonomi yönetimi her şeyi alt üst eder ve bunun farkında. Ama rezervden harcamaya rağmen kurlardaki artışa izin veriyor. Halbuki Merkez Bankası'nın son açıklamasında da gördük ki Türk lirasındaki reel değerlenme ile enflasyonla mücadele konusu hala önde tutuluyor. Ama bir reel değerlenme yok. Mecburen kurlardaki artış devam ediyor gözüküyor. Bu neyi getiriyor önümüzdeki dönem için? Baktığımız zaman mevduat faizlerindeki faiz oranı, bileşik faiz 51.93'ten 53.5'e çıkmış son verilere göre. Basit faiz ise 43'ten 44'e çıkmış. Ancak bir puanlık artış olmuş. Net getiri nedir diye baktığımızda, bu şeylerle stopajı falan çıktığımızda %37.3. Bu aylık %3.2'lik bir net getiriye denk geliyor. Ama baktığınız zaman kurlarda bunun üstünde bir artış var. Yani ekonomi yönetimi bu artışı gösterdi vatandaşa ve bundan sonra Türk lirası dönüşle ilgili kaygıları arttırdı demek bu. Kurdaki artışın vereceği zarar bu ve yeniden dolarizasyonun yolunu açıyor mecburen. Yani mevduat faizleri artsa bile çok fazla da doların üstüne çıkamadığı son dönemde görünüyor. Piyasa unutmaz kurdaki bu artışı ve TL'ye dönüş, yeniden dönüşü zorlaştıran bir şey oluyor. Baktığımız zaman enflasyon rakamları önemli olacak Nisan'da. %4'ün altında olmasını pek beklemiyoruz. Buna rağmen Mehmet Şimşek'in şeyi hala hedef içerisinde kalınacak diyor. Zaten Nisan, Mayıs aylarından sonra bunun imkansız olduğunu herhalde Mehmet Şimşek de kabul edecektir. Mayıs 22'sinde enflasyon raporu açıklaması var. Herhalde Mehmet Şimşek arttıracağımız hedeflerin içinde kalınacak demek istemiyordur. Çünkü hedefleri arttırma ihtiyacı çok açık ortada. Arttırmadıkları takdirde zaten güvenilirlik çok azaldı. İyice azalacak gibi görünüyor açıkçası. Piyasa buna ne diyecek bilmiyorum. TÜİK ile ilgili yeniden bir tartışma konusu açıldı. Nisan ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte TÜİK'in Albayrak dönemine geri dönüp dönmediğini sınamış olacağız. Çünkü son rakamlar biraz tartışmalı rakamlar oldu. Yani yaklaşık 6 aydır giyim ve ayakkabıda artış görünmeyen bir TÜİK endeksinden bahsediyoruz. Bunun imkanının olmadığı çok açık. Ama rakamlar bunu gösteriyor. Bakalım bu tip kalemler başta olmak üzere nasıl olacak? TÜİK Berat Albayrak dönemine dönerse o zaman Mehmet Şimşek'in hiçbir şeyi kalmaz. Yani bu kaygılar bu kadar artarsa Mehmet Şimşek'in en çok önem verdiği yeni ekonomi yönetimi denmesinin en büyük sebeplerinden biri piyasanın bu konularda güven duymasıydı. İşte hem enflasyon rakamları hem de piyasanın şeyinde de bunu görüyoruz. Biliyorsunuz Berat Albayrak döneminde piyasa katılımcıları anketi ne katılan katılımcı sayısı giderek azalmıştı. Sonunda 10-15 kişiyle bir şey yapılıyordu. O noktaya gelmişti. Çünkü piyasa oyuncuları üzerinde baskı vardı. Gerçek enflasyon beklentilerini yansıtamıyorlardı. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla son beklentiler açıklandı. %25 gibi bir piyasanın beklentisi. Halkınki %50, reel sektörün %40'a çıkmış durumda. Ama piyasanın şeyi çok fazla değişmiyor. Bu bir puan artmış ama ona rağmen 12 ay sonrası %25. Ama piyasada kimle konuşsanız 30'un altına pek bir rakam vereni göremedik. Gerçi hala %29'a inilebileceğini söyleyen piyasada oyuncular, matematik olarak bunun mümkün olduğunu söyleyenler var. Buradan vazgeçmeyenler var ama onların da Nisan'dan sonra bu şeylerini değiştirmesi bence şart gibi görünüyor. Reel sektör çok ciddi şikayete başladı. En son Ankara Sanayi Odası'nın başkanının bir şeyi vardı. Bırakın yatırımı, üretimi bile yapamıyoruz artık diye ve son bir aydaki gelişmelerin ortamı ne kadar zehirlediğini, nasıl başa dönüldüğünü ve çok daha ağır bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu artık oda başkanları söylemeye başladı. Odalar Birliği de uzun bir aradan sonra özellikle Anadolu'dan gelen şikayetlerin çok artması üzerine böyle bir açıklama yaptı. Kısa bir açıklama yaptı ama önümüzdeki dönem Odalar Birliği yönetimi üzerinde de baskının artmasını bekliyoruz açıkçası. Çünkü ciddi biçimde esnaflarda da yine gelen şikayetlerin artmasını bekliyoruz. Çünkü tabandan büyük tepkiler var. Bu dönemin en büyük özelliklerinden biri bu tepkilerin kamuoyu önünde söylenmemesiydi. Uzun zamandır AKP iktidarlarında bunu yaşıyoruz. Ama artık mızrak çuvala sığmaz noktaya geliyor ve bu şikayetlerin artmaya başladığını görürüz. Yine de mümkün olduğunca ses çıkarmamaya çalışırlar. Ama odalardan iç siyasi gelişmelerin ekonomiyi buraya getirdiğine ilişkin açıklamalar gelmesi bir kırılma noktası olabilir. Reel sektörün şikayetleri açısından. TÜSİAD sessiz ama iki TÜSİAD başkanının mahkemeleri hala devam ediyor. Bunları anlattıkları için mahkemedeler. Bunun için pek önlerini göremiyor kimse. Hiç kimse bu iş çözülecek mi konusunda, çözülebilir mi noktasında umutlu konuşamıyor benim gördüğüm kadarıyla. Ve bu iş devam edeceğe benziyor. Dediğim gibi 49 biraz frenledi ama yetmedi şeye. İktidar ne yapabilir reel sektörden gelen şikayetler üzerine? Baktığımız zaman KGF gibi çünkü finansman zirai donla ilgili önlem istiyorlar, destek istiyorlar. Ama bunun yanında finansman maliyetlerinin azaltılmasını istiyorlar. Enflasyon böyleyken, düşmezken, talep durmuşken yani kredi kartı kullanımları, tüketici kredileri çok artıyor. Ama baktığımız zaman bankacıların da söylediği şu, insanlar normal hayatlarını idame ettirmek için kredi almak zorunda kalıyorlar. O yüzden yoksa bu talepte bir daralma olduğu kesin ama ne kadar daralacak kredi kartında ve tüketici kredilerindeki bu artışla bilmiyoruz. Belki yine önümüzdeki dönem fiyatlar çok daha artmaya başlayacak diye önceden alım olabilir mi? Öyle bir talep olabilir mi? Bu şeylerde tüketici kredileri ve kredi kartlarında bunu henüz göremiyoruz. Yani yakında belli olur. Ama bunun da etkisi olabilir. Yani kredi kartı ve tüketici kredileri tümüyle talebe gidiyor gibi görmemek lazım. Çünkü gerçekten bankacıların söylediği insanlar yaşamak için kredi almak zorunda artık kalıyor diyorlar. Aslında atıkların hızlanması da bunu açıkçası gösteriyor. Ne olacağına ilişkin olarak bir belirsizlik devam ediyor. Dediğim gibi vatandaşın aynı kaldı ama piyasa ve reel sektörün enflasyon beklentileri yükselmeye devam ediyor. Bu önümüzdeki dönem bence iyice artacak bir şey olacak. Bu kurla, bu siyasi iklimle artık zaten ekonominin dikiş tutması pek mümkün görünmüyor. Asıl umutların kaybolduğu yerde siyasi iktidarın bütün bu yaşananlara rağmen, tablonun giderek ağırlaştığını görmesine rağmen hala olumlu bir adım atmaması, piyasayı özellikle siyaseti yumuşatma yoluna gitmemesi. Çözüm süreci de buna bağlı olarak riskli hale gelmeye başladı. Oradan bir doping gelebilir mi piyasaya derken çözüm süreci de sıkıştı. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan ısrarında devam ediyor. Bu ısrarında devam ettikçe de ekonomi kötüleşmeye devam ediyor. Daha nereye kadar kötüleşir dememek lazım. Burada en büyük sorunlardan biri toplumsal olayların bu ekonomideki zorluklar nedeniyle iyice artıyor olması. Bir sarmala girecek tehlikesi olması. Açıkçası unutmayalım, daha önce bunları yaşadık. Zaten bu 2 yıllık süreçte daha önce yoksullaştırılan kesimler daha da yoksullaştırıldı. Emekliler, işçiler, memurlar, esnaf çok zor duruma düştü. Şimdi KOBİ'ler başta olmak üzere reel sektöre şikayetler artmaya başladı. Reel sektörün yaptırım gücü siyasi iktidarlar üzerinde daha fazla. Bu ne sonuç verecek? Bu reaksiyon ne şekilde gösterilecek bilmiyoruz. Önümüzdeki dönem pek hoş gelişmeler bizi beklemiyor çok açıkçası ve karamsarlık giderek koyulaşıyor piyasadaki karamsarlıkta. Bu da vatandaştaki karamsarlığın koyulaşmasıyla birlikte oluyor açıkçası. Umarız bir çözüm yolu bulunur. Başka da bir şey diyemiyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere.